Ayrım 30, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 255. Her yıl medyada okuduğunuz haber sağanağı sürüyor. Bu yıl dünyada insanların %20'si gribe yakalanacak ve en az 500.000 insan ölecek. Sayıların gerçeği yansıtmadığı artık bilinse de ne olur ne olmaz tereddüdüyle herkes aşı oluyor, ilaç alıyor. Ya yetkililer? Domuz gribi aşısı 2009 yılında dünya gündemindeyken FDA'nin baş aşı kontrol başkanı Dr. Anthony Morris herhangi bir grip aşısının grip salgınını önlemede etkili olduğuna dair kanıt yoktur. Üreticiler aşıların değersiz olduğunu bildikleri halde satmaya devam etmekteler dedi. Ve hemen ardından görevinden alındı. Ne de olsa aşı pazarında sadece grip aşıları 5 milyar dolar ile ilk sırayı alıyordu. Doktor Morris yerine kimler el üstünde tutuldu? Domuz gribi için Tamiflu veya Oseltamivir ve Relenza yani Zanamivir kullanımını öneren Dünya Sağlık Örgütü rehberini hazırlayan 3 uzman. Üçü de bu ilaçların üreticisi Roche ve GSK ilaç şirketinden para almıştı. Profesör Fred Hayden'ın Roche ve GSK şirketinden para aldığı elektronik mektuplarında ortaya çıktı. Tamiflu için hazırladığı raporda ilacın viral enfeksiyon sebebiyle hastaneye yatışları %60 azalttığını iddia etmişti. Dr. Arnold Monto da her iki ilaç şirketinden para aldığını ve bunu belirtmediğini itiraf etti. Rehber hazırlama komisyonunun 3. üyesi Profesör Carl Nicholson da şirketlerden para aldığını açıkladı. Nicholson, Roche ile parasal ilişkilerinin 2001'den beri devam ettiğini de söyledi. O dönem kimse şu gerçeği dile getirmedi. Domuz gribi aşıları kadınlarda %700 oranında düşüklere sebep oldu. Daha vahimi 61 milyon Amerikalı domuz gribi aşısı oldu. CDC muhtemelen abartarak gripten 11.160 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bağımsız araştırmacılar şu gerçeği ortaya çıkardı. Domuz gribi sebebiyle ölenlerden 2.200 kişi domuz gribi aşısı yaptırmıştı. Neymiş? Bilim sınıflar üstüymüş. Neymiş? Bilim tartışılmazmış. Hele aşı konusu üzerine tek laf edilmezmiş. Politik ekonomi bilinmeden bu meseleler anlaşılabilir mi? En çarpıcısını yazayım. Derin adamların şirketi. Amfoterisin B, AMB. Mantar enfeksiyonlarında 1958 yılından beri kullanılan önemli ilaçtı. Venezuela'daki Orinoco nehrinde bulunan sporlardan üretilmişti. Oldukça da ucuzdu. AMB Nexstar Pharmaceuticals ilaç şirketinin ürünüydü. 1980'lerde ilacın böbrek yetmezliğine sebep olduğu yazılmaya başlandı. Sebebi anlaşıldı. 1990'lar ortasında daha etkin ve yan etkisi daha düşük yeni mantar ilacı keşfedildiği öne sürüldü. Keşfi yapan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden yani National Institutes of Health, NIH, Dr. Thomas J. Walsh ve ekibiydi. Bu çalışmanın sponsorluğunu yapan ise Gilead Sciences adlı ABD'de 1987'de kurulan ilaç şirketiydi. Bu şirkete dikkat! FDA komitesi Dr. Walsh'ın sunduğu araştırma sonuçlarından tatmin oldu ve onun sunduğu klinik çalışmanın yöntemini uygun bularak 1997'de jenerik ilacı onayladı. Bir ay sonra Dr. Walsh bir konferansta ilacın kanserli hastaların mantar enfeksiyonlarında kullanılacak en etkili tek ilaç olduğunu ilan etti. İddia edebilir de çalışması en prestijli tıp dergisi NEJM'de yayınlandı. Bir süre sonra dergi genel yayın yönetmeni makaleyi eleştiren mektuplar almaya başladı. Görmezlikten gelindi eleştiriler. Bu arada çalışmanın sponsoru Gilead Sciences ilaç şirketi 1999 yılında AMB ilacının üreticisi Nexstar Pharmaceuticals şirketini satın aldı. O zamanlar Nexstar'ın yıllık 130 milyon dolarlık satışları Gilead'in satışlarının 3 katıydı. Nexstar'ın gelir getiren iki ilacı enjekte edilebilir bir mantar tedavisi olan AMB ve HIV hastaları tarafından alınan bir kanser ilacı olan Daunoxom idi. Gilead bu alanlarda pazarın güçlüsü olmayı hedefliyordu. 2 yıl sonra 2001'de İngiliz Hematoloji Derneği de British Society for Hematology, Dr. Walsh'ın çalışmasında yanlılık olduğunu açıkladı. Fakat ne FDA ne şirket oralı bile oldu. Aksine Dr. Walsh bu kez Merck ilaç şirketi için yeni bir mantar ilacını araştırmak üzere kontrat imzaladı. Yine FDA'yı mantar enfeksiyonu kanıtlı kanser hastaları yerine ateşi olan ve beyaz kan hücresi yani lökosit düzeyi düşük kemoterapi alan kanserli hastalarda çalışmaya ikna etti. Bu ilacın adı Candidas idi. Dr. Walsh saygın ve etkili bir akademisyen olarak iki yeni ilacın FDA onayı almasına öncülük etmesiyle neredeyse Nobel'e aday gösterilecekti. Sonunda klinik çalışmalarında herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Üstelik çalışmalarını yaptığı ilaçlar konusunda şirketlerden yüklüce para almıştı. Oysa şirketlerle ilişkisi yok biliniyordu. Öyle açıklamıştı. NIH hakkında soruşturma başlattı. Dr. Thomas J. Walsh'ın çalışmaları çok kritik sorunu gözler önüne serdi. İlaç firmalarının gizli amaçları çalışmanın yanıtlamak istediği soruya, yöntem seçimine, veri toplama biçimine, verilerin yorumlanmasına, sonuçların sunulmasına sinsice emdirilebiliyordu. Ve tabii ki soruşturma sonucunda ne Dr. Walsh'a ne şirketlere ne de çalışmaların sponsoru Gilead Sciences'a dokunulabildi. Meselenin bant eline geldik. Gilead Sciences. 29 yaşında bir tıp doktoru olan Michael L. Riordan tarafından 1987 yılında kuruldu. Bir yıl sonra ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld yönetim kuruluna dahil oldu. Hemen ardında da ilaç şirketinin yönetim kurulu başkanı oldu. Sadece Rumsfeld değil, ABD Dışişleri Bakanlığı görevlerinde 1982'den 1989'a kadar bulunan George Shultz da yönetim kurulundaydı. İlaç şirketi Gilead Sciences ilginç araştırmalara sponsor oluyordu sürekli. Örneğin Gilead Sciences uluslararası kuralları ihlal ederek ve hastalarından onay almadan hepatit C'ye karşı geliştirdiği Sovaldi ilacının Sofosbuvir testlerini yaptı. Gürcistan'daki laboratuvarı tarafından Aralık 2015'te yürütülen deneyler sırasında 24 hasta yaşamını yitirdi. Çalışmaları durdurdu mu? Hayır. Gilead Sciences testlerini sürdürdü. Bunun sonucunda 49 kişi daha öldü. Bu gerçeği Gürcistan Sosyal Güvenlik Bakanı Igor Gorgiadze belgelerle destekleyerek ortaya koydu. Keza Rus Radyolojik Kimyasal ve Biyolojik Koruma Güçleri Komutanı Igor Kirilov, Sovaldi testlerinin aslında Pentagon adına gerçekleştirilen yasa dışı silah testleri olduğunu iddia etti. Kimse oralı olmadı. Küresel medya tek cümle yazmadı. Maksat başkaydı. ABD'nin en derin adamı Donald Rumsfeld 1997'de çiçek hastalığına karşı geliştirilen Sidofovir adlı ilacı FDA'de onaylattırmayı, ardından da molekülünü Pentagon'un biyoterörizm alanındaki araştırmalarına dahil etmeyi başardı. Gilead Sciences, Donald Rumsfeld 2001'de tekrar savunma bakanı olduğunda şarbon saldırıları sırasında Pentagon'a çiçek hastalığına karşı bu ilacı sattı. İlaç şirketi Gilead Sciences, dünyayı kasıp kavuracak palavrası sıkılan kuş gribi, H5N1 virüsüne karşı etkili olduğu belirtilen Tamiflu ilacını geliştirip Roche ilaç şirketine satan şirketti. Fortune dergisinden Nelson D. Schwartz şöyle yazdı. Kuş gribi Roche şirketinin borsa spekülasyoncusu California Biyoteknoloji firması Gilead Sciences'a bulaşmasına neden oldu. İlk Tamiflu ilacı Gilead Sciences geliştirdi. Tamiflu'nun etkinliği konusundaki endişelere rağmen korkunun, açgözlülüğün ne kadar çabuk ortaya çıkabileceğinin hatırlatıcısı oldu bu şirket. Gilead Sciences Tamiflu'yu kendi başına geliştirdi. Ardından 1996'da Roche şirketine üretim ve pazarlama konusunda yardım almak için lisans verdi. Ancak Tamiflu satışlarının yaklaşık %10'una eşit telif ücreti alan Gilead, Roche'un ilacı gerektiği gibi tanıtıp satmadığını belirtti. Roche ile lisans anlaşmasını sona erdirme ve münhasır haklarını geri kazanmak için adım atacağını açıkladı. Roche CEO'su Franz Humer, Gilead Sciences şirketinin Tamiflu'yu ihmal ettiği yönündeki iddialarını reddetti. Roche geçen yıldan beri Tamiflu üretimini iki katına çıkardığını ve gelecek yıl tekrar ikiye katlayacağını belirtti. 14 Kasım 2005. Sonra ne tesadüf, dünyada kuş gribi patlak verdi. Sadece 1997'den 2001'e kadar Gilead Sciences Başkanı olan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Pentagon'a 58 milyon dolarlık alım yaptı. ABD Başkanı George W. Bush 2005 yılında kuş gribi için Kongre'den 7.1 milyar dolarlık acil önlem paketini geçirdi. Bu paketin 1.2 milyarı sadece Tamiflu alımını kapsadı. Kuş gribi sürekli ısıtılırken üst düzey bir Pentagon görevlisine göre Rumsfeld herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınmak için tüm Gilead Sciences hisselerini sattı. Tabii tanesi 35 dolar iken 57 dolardan. Kuş gribi krizi Başkan Bush ekibinin en zengin üyelerinden biri olan Pentagon şefini en az 1 milyar dolar zenginleştirdi. Küresel medya ne yazdı o dönem? Kuş gribine karşı tek ilaç Tamiflu. Çocuklarda bile kullanımı onaylandı. Türkiye'de Tamiflu kara borsaya düştü, kapış kapış içildi. Dikkat ederseniz yan etkilerinden bile bahsetmez olduk. Piyasanın çirkinliği yüzünden bu konuya gelemiyoruz. Bir zamanlar ticaretle kirlenmemiş, tarafsız ve saf araştırmanın kalesi kabul edilen Ulusal Sağlık Enstitüsü 1990'lardan itibaren yozlaşmanın merkezi oldu. Bazı örnekler vereyim. Enstitü Klinik Merkez Başkanı Dr. John I. Galli'nin 1997-2002 yılları arasında ilaç şirketlerinden 145 bin dolar ile 322 bin dolar arasında paralar aldığı ortaya çıktı. Enstitü Kas İskeletleri Hastalıkları Başkanı Dr. Stephen Katz'ın görevde kaldığı 10 yıl boyunca ilaç şirketlerinden 365 bin dolar ile 476 bin dolar arasında para aldığı ortaya çıktı. Enstitü Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünün Laboratuvar Başkanı Dr. Ronald N. German'in 1993-2003 yılları arasında ilaç şirketlerinden 1.4 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. Enstitü Tümör İmmünolojisi ve Biyolojisi Laboratuvar Başkanı Jeffrey Shulom'un ilaç şirketlerinden 331.500 dolar aldığı ortaya çıktı. Enstitü Genom Araştırma Bölümü Başkanı Jeffrey M. Trent'in ilaç şirketlerinden 50 bin ile 163 bin arasında para aldığı ortaya çıktı. Ki Ulusal Sağlık Enstitüsü ABD'de en fazla gizlisi saklısı olan kurumlardan biri. Pisliğin boyutunu düşünün. Çek defteri bilimi diyorlar Amerika'da buna. Öte yandan tek suçlu hep belli. Eşşifa. Sudan'ın başkenti Hardum'da bulunan ilaç fabrikasıydı. İnşaatına 1992'de başlandı, 1996'da tamamlandı ve resmi açılışı 12 Temmuz 1997'de gerçekleştirildi. Usame Bin Laden'in önderliğindeki El-Kaide ve Mısır İslam Cihadı ile bağlantılı kişiler tarafından ABD'nin Darüsselam ve Nairobi'deki konsolosluklarına 7 Ağustos 1998'de bombalı saldırılar düzenlendi. Ve Sudan'daki ilaç fabrikası Bin Laden'in burada kimyasal silah ürettiği gerekçesiyle Amerikan kuvvetleri tarafından düzenlenen füze saldırısıyla 20 Ağustos'ta imha edildi. Daha sonra yapılan incelemeler ve Amerikalı hükümet yetkililerinin açıklamalarıyla fabrikada böyle bir üretimin gerçekleşmediği ve yalnızca ilaç üretimi yapıldığı, Bin Laden ile fabrika arasında herhangi bir bağlantı olmadığı tespit edildi. ABD bunu bilmiyor muydu? Biliyordu kuşkusuz. Ancak dünyanın bilmediği şuydu. Eşşifa ilaç fabrikası Gilead Sciences'ın AIDS ilacını kopyalayıp üretiyordu. Gilead Sciences, 1999-2017 yılları arasında 16 ilaç şirketini satın alıp bünyesine kattı. Sadece Pharmasset adlı ilaç şirketini 10.4 milyar dolara satın aldı. Değirmenin suyunun nereden geldiği belli değil mi? Aşı şart diyen Rumsfeldler, Irak'taki kirli savaşta Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1970'lerde toplumcu sağlık hizmetleri ödülünü alan 2000 Iraklı doktorun ölümüne sebep oldu. Yani sağlık, tıp, ekonomi, politik bakış olmadan değerlendirilemez. Hep koca bir yalan üzerine inşa edilen endüstriyel tıp bu hakikatlerin üzerini kapatmaya yarıyor. Tek örnek vereyim. ABD'li senatör Lindsey Graham, Senato Yargı Komitesi Başkanı olarak insanların bebeklerine aşı yaptırmamasını özgürlükleri olarak tanımadığını söyledi.
Herkes mutlaka aşı yaptıracak.
Aynı senatörün Irak'ın, Afganistan'ın, Libya'nın bombalanmasının en ateşli temsilcisi olmasına ne demeli? Suudilerin Yemen'i, İsrail'in Filistin'i bombalamasına destek vermesine ne demeli? Menzil tarikatı. Yıllar geçiyor, ne değişiyor? En son Mart 2019'da Dünya Sağlık Örgütü ciddi risklere ve yıkıma yol açabilecek yeni bir küresel grip salgınının kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Örgütün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hayvanlardan insanlara bulaşan ve potansiyel olarak küresel bir salgına neden olacak yeni bir grip virüsü tehdidi her zaman mevcuttur. Dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız. Büyük bir grip salgınını tedavi etmenin masrafı önleme masrafından çok daha ağır olacaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Nisan 2019'da yayınlanan genelgede nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek küresel grip salgını ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler getirildi. Mesele sadece grip aşılarıyla sınırlı değil. Domuz gribini 100 yılın en büyük tıp skandalı olarak tanımlayan Avrupa Konseyi Aile ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sosyal Demokrat Milletvekili Dr. Wolfgang Wodarg araştırma önergesi verdi. Önergenin kabul edilmesinin ardından domuz gribi oturumunda ifade veren Dünya Sağlık Örgütü'nden Profesör Ulrich Kyle, domuz gribi salgını ilaç üreticilerinin karlarını arttırmak için bu şirketlerle ortak olarak üretilen bir korku kampanyasıydı diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü grip direktörü Keiji Fukuda ne dedi? SARS ve kuş gribi konusunda da tüm tahminlerde yanıldık. Kamu sağlığını ilgilendiren onca şey varken domuz gribi konusunda halkta büyük bir panik yaşanmasına sebep olduk. Ve bu tamamen abartılmış bir korkuydu. DSÖ'nün kararları ülkelerin sağlık bütçelerine çok büyük yük getirdi. İnsanların ölümüne sebep olan en önemli etkenlerin hipertansiyon, sigara, yüksek kolesterol, obezite, egzersiz yapmama, sebze ve meyve tüketiminin azlığı olduğunu çok iyi biliyoruz. Hükümetler DSÖ'nün tavsiyesi doğrultusunda bu alanlara yatırım yapmaları gerekirken, küresel bir salgın yaşanması yönündeki deliller çok zayıf olmasına rağmen domuz gribine yatırım yapmak zorunda bırakıldı. Gerçek şuydu, domuz gribinin mevsimsel gripten farkının bulunmadığını Harvard Üniversitesi uzmanlarının araştırması ortaya çıkardı. Üstelik öldürme riski daha düşüktü ve aşılama kampanyaları gereksizdi. Bağımsız araştırmacılar tarafından yapılan ve Lancet Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre grip aşısı pnömoni yani zatürre riskini önlemiyordu. Ölüm sebebi olan zatürre riskini azaltmak için özellikle yaşlılara influenza yani grip aşısı tavsiye edilmekteydi. Aşı üreticilerinin destekleriyle yapılan araştırmalarda aşının zatürre riskini %20 azalttığı iddia edilmekteydi. Ve fakat 65-94 yaş arası 3500 sağlıklı kişi üzerinde yapılan araştırmada 3 yıl süreyle grip mevsiminde aşılananlarla aşılanmayanlar arasında zatürre riski yönünden hiçbir fark yoktu. Kanada Hastalık Kontrol Merkezi'nden Profesör Danuta Skowronski başkanlığındaki ekip tarafından yapılan çalışmada ise 2008-2009 grip mevsiminde mevsimsel grip aşısı yapılanların H1N1 domuz gribi salgınından daha fazla hasta oldukları ortaya çıktı. Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan, İsviçre ve İspanya, Novartis ilaç şirketinin grip aşıları Fluad ve Agripal kullanımına geçici yasaklama getirdi. Gerekçesi aşılarda partikül parçalar bulunması ve bunun daha önceden firma tarafından bilindiği halde saklanmasıydı. İtalya'da 2014 yılının son günlerinde 11 kişi bu grip aşısını kullandıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Novartis ise aşılarının 1997 yılından beri kullanıldığını ve herhangi bir tehlike içermediğini iddia etti. Türkiye'de bu aşıların satıldığını belirtmeme gerek var mı? Türkiye'nin alım yaptığı Sanofi Aventis şirketinin ürettiği adjuvansız tek dozluk aşıların 4 serisi etkisiz bulunup 800 bin doz aşının toplatılmasına filan girmeyeyim. Dipnot adjuvan
Aşının bağışıklık yapma gücünü arttıran madde. Türkiye'de uygulanacak aşılar adjuvan olarak squalen maddesi içeriyor. Aşı adjuvanla birlikte yapılınca bağışıklık kazanma potansiyeli daha çok arttığı iddia ediliyor. Bazı ülkelerde söz konusu maddenin özellikle hamilelerde yan etkilere neden olduğu ileri sürülüyor. Türkiye'de aşının içindeki maddeler bile tartışılmıyor. Ama şunu ekleyeyim. AKP'li dönemi Sağlık Bakanı Recep Akdağ bu konularda hep suskun kalmayı tercih etti. O kadar panik yaptırdılar ki ithal edilen 8.4 milyon doz aşıdan Türkiye'nin elinde 5 milyon doz aşı kaldı. Dipnot, Türkiye'yi aşıya aşık yaptılar, depoları doldurdular. Sayıştay Sağlık Bakanlığı 2018 denetim raporuna göre bakanlık depolarında 1 milyon 628 bin doz aşı vardı ve hepsinin miadı dolmuştu. Bu arada 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapıldığı ortaya çıktı. Toplam aşı kampanyasında harcanan 550 milyon dolar kimin cebine gitti? Menzil tarikatının mı? Küresel ilaç şirketleri ile Sağlık Bakanlığı'nı avucunun içine alan Menzil tarikatının iç içe olmasına şaşırıyor musunuz? İstanbul'daki o görkemli Menzil Hastanesi, MSEY ve diğerleri hangi parayla yapıldı? Türkiye'de bir iki cılız ses dışında bu aşıya tepki gösterilmezken Almanya'da kıyamet koptu. Alman medyasından öğreniyoruz ki uluslararası dev ilaç firmalarının baskısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün domuz gribi tehlikesini abartmasıyla sağlık sektöründe 4.4 trilyon dolarlık ciro yaratılmıştı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 264.